Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âlinin, ashabının, enbiya-i izan, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarını hasaten makamında, vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarını, son günlerde şehit verdiğimiz vatan evlatlarımızın aziz ruhlarına, bütün ümmet-i Muhammed'in selametine, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı, bereketli, feyizli akşamlar olsun kıymetli abilerimiz. Bizlere bir günü daha sıhhatle, afiyetle lütfeden yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bizi şu mübarek mescitte secdeyle buluşturan, rükûlarla buluşturan, Kur'an'la buluşturan, omuz omuza, yan yana bizlere kalp kalbe beraberlikler içerisinde ibadet neşesini, ibadet hazzını, huzurunu ve ibadet yapma imkanını veren yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Mübarek bir mevsimin içindeyiz kıymetli kardeşlerim. Perşembe akşamı biz burada değildik, Regaib gecesinde, bir Recep-i Şerif'te ve Perşembeden itibaren gündemimize bir mevsim girdi. Allahümme barik lena fî Recebe ve Şaban ve bellüğüna Ramazan. Evet, Ramazan'ı konuşmaya başladık şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından dökülen dua ile böyle iki ay sonrasının özlemini, hasretini çekmeye başladık. Niye? Demek ki Allah Resulü böyle iki ay önceden böyle bir Ramazan gündemi var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Gerçekten maddi hayatımızda mevsimler var. Bazı mevsimlerde böyle her taraf yemyeşil oluyor. Bazı mevsimlerde her şeyi kuruyor. Bazı mevsimlerde yağmurlar yağıyor. Bazı mevsimlerde mevsimine göre ağaçlar farklı olgun meyveler veriyor. Topraktan insanın ihtiyacı için ne kadar güzel rızıklar çıkıyor. Manevi hayatta da mevsimler var. Adeta hakikaten Recep, Şaban ve Ramazan ayrı bir mevsim. Zilkade, Zilhicce onlar da ayrı bir mevsim. Değil mi? Her mevsiminin de ayrı ayrı tecellileri var. Ramazan'a doğru ulaşan bu ayların ayrı güzellikleri, Zilhicce'ye doğru uzanan ayların ayrı bir güzelliği var. Bunlara genelde Zilkade, Zilhicce ve Muharrem ayına, bir de bunlar üçü peş peşe, sadece Recep ayı ayrı bir zamanda, bunlara haram aylar deniyor. Gerçekten cahiliye döneminde böyle kavganın, gürültünün, savaşın hiç bitmediği zamanda hani bugünkü tabirle ateşkes mevsimleri. Özellikle Recep-i Şerif gelince tamam diyorlar artık, davalar bitti. Bundan sonra en ufak bir şekilde savaşmayacağız, etmeyeceğiz. Herkes kendi hayatını sürdürecek. Yani böyle yani Birleşmiş Milletler'in aldığı filan bir karar değil. Tamamen örfî bir karar, Recep geldi, savaş bitti. Evet, bundan sonra artık inşallah nefsimizle savaşa devam edeceğiz. Dışarıdaki savaşlar bitti. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bugün özellikle de böyle bir mübarek mevsimin ilk haftasında Allah Resulü'nün gündemine çok düştüğü için Ramazan-ı Şerif, Resulullah Efendimiz'in o manevi dünyasını biraz okumaya çalışmak, daha doğrusu Peygamber Efendimiz'i kalben tanımak gibi bir konuyu bugün konuşmak istiyorum. Yine pek muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Hak Dostlarının Örnek Ahlakından isimli kitabının ilk sohbeti 1. cildin Hazreti Peygamber'i kalben tanımak. Tabii her sohbetimize mutadımız vesile ayet-i kerime ile başlıyoruz. Muhterem hocamız böyle gerçekten bizlere çok önemli mesajlar verdi, ilahi mesajlar. Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri bu ayetlerden de çok bahsederlerdi. Bakara, Ahzab, Cuma surelerinde Allah Teala çok zikirle emrediyor diye. İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi müminlere doğrudan hitap ediyor. Daha önceki sohbetlerimde arz etmiştim. Böyle acaba sahabe-i kiram ya eyyühellezine amenu diye sabahleyin o hitab-ı ilahi duyduklarında acaba neler hissediyorlardı böyle. Rabbimiz bize doğrudan böyle hitap ediyor değil mi? Yani muhatabız şimdi. Mümin sıfatımızda Allah'a muhatabız. İşte o muhataplığın içinde Cenab-ı Hak Rabbinizi çokça zikredin diyor. Ne demek çokça hocam? Ayet-i kerimede geçtiği gibi ayaktayken, otururken yanları üzere. Zaten başka halimiz yok ki. Üç halden biriyiz. Kısacası hayatın her anında Cenab-ı Hakk'ı hatırlayarak yaşayın. Yerken, içerken, konuşurken, evet, yürürken, uyurken, Allah'ın Resulü'nü hep konuşacağımıza göre bugün onun hayatında hep Rabbi ile beraber yani hani ve huve ma'aküm eyne ma'kümtüm ayeti her şeyi güzellikler, bütün güzellikler onda tecelli ettiği gibi bu ayetin de en zirve tecellisi Resulullah Efendimiz. Mağarada da onunla beraber la tahsen inna Allah'a ma'ana. Korkma Ebu Bekir. Allah bizimle beraber. Yani oradaki korkma Allah bizimle beraber ayeti neyi ifade ediyor? Endişelenecek bir şey yok yani. Korkulacak bir şey yok. Biz büyük bir himayenin, büyük bir korumanın altındayız Ebu Bekir. Sana kimse ulaşamaz, bana kimse ulaşamaz. Merak etme yani. Dolayısıyla zikir dediğimiz şey kıymetli kardeşlerim, evet seherlerde belki daha sayılı zikirlerimiz var. Ama esasında geniş manada يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا denildiğine göre yani yine merhum üstadın tabiriyle umuma aittir. Mutlak bir kelimedir. Mukayyet değildir. Sayıyla ilgili değildir. Rabbinizi her an hatırlayarak, hatırlaya yaşayın. Onun için Efendimizin Muaz ibn-i Cebel öğrettiği dua neydi? Allahümme e'inni ala zikrik. Ya Rabbi seni unutmamak için, hep seni hatırlayarak yaşamak için bana yardım eyle. Evet seherde belki unutmuyoruz ama camide unutmuyoruz. Ama camiden çıkınca unutuyoruz. Evde unutuyoruz mesela. Ticarette unutuyoruz. Yolculukta unutuyoruz. Yerken unutuyoruz. Onun için Cenab-ı Hak çokça zikredin Rabbinizi. Zira Allah ve melekler size daima karanlıktan aydınlığa çıkarmak için Allah rahmet eder, melekler de size dua eder. Aslında bu ayetle ilgili herhalde daha önce de yine bir sohbetimiz de geçti ama tekrar hatırlamakta fayda var. Allah katında çok değerli varlıklarız. Yaratılanlar içinde bizim kadar itina edilen Hakk'ın rahmet tecellilerine mazhar başka varlık yok. Cenab-ı Hak ne kadar açıkça buyuruyor bakın. Allah size rahmet eder, melekler de size dua eder ki karanlıklarda kalmayıp hep nura doğru yürüyüşünüz olsun. Haset karanlıktır, öfke karanlıktır, cimri karanlıktır, kibir karanlıktır, cehalet karanlıktır, masiyet karanlıktır, hepsi karanlıktır. Ya iman nurdur, amel-i salih nurdur, Allah'a itaat nurdur, ilim nurdur, zikir nurdur. Ya Cenab-ı Hak bize rahmet ediyor ki aman kulum karanlıklarda kalmasın. cehennemin karanlığında azabında kalmasın, cennetin nuruyla buluşsun diye. Zira Cenab-ı Hak müminlere karşı çok rahimdir. O merhamet tecellisi olarak yaratıldık biz. Evet. Ve rahmeti gadabet gadabi yani. Benim rahmetim gadabımı geçmiştir diyor Cenab-ı Hak. Sonra da öyle bize bir önümüze istikbal konuyor ki tehiyyetuhum yevme yelkavnehu selam. Hedefimiz bu olmalı. Ufkumuz da bu olmalı. İnşallah bu tecelliye mazhar olmalıyız. Ne demek? Kendisine kavuştukları gün Allah'ın onlara iltifatı selamdır. Evet. Cenab-ı Hak bizi bu iltifatı için yarattı. Ben sizi yaratacağım. Beni zikredeceksiniz. Zikrederek yaşayacaksınız. Daha doğrusu beni unutmadan, benim ölçülerimi unutmadan yaşayacaksınız. Tekrar bana döneceksiniz. Ben de sizi selamımla, ilahi selamımla sizi karşılayacağım, iltifat edeceğim. Evet. Bize çizilen yol haritası bu. Evet. Allah onlara çok değerli mükafat verir dedikten sonra ümmetle peygamber arasındaki ilişki kuruluyor. Esas bugün konumuz olduğu için. Peki sonra da Allah müminlere hitap ettikten sonra hemen nebisine tekrar dönüyor ve buyuruyor ki ey peygamberim şimdi sıra sana geldi. Biz seni bir şahit yani hem ümmetinin yaptıklarına şahit hem de ümmetine bir model olarak. Burayı tekrarlıyorum. Hem ümmetinin yaptıklarına şahit. Çünkü kıyamet günü Allah Teala peygamberimizi bizim hakkımızda şahitlik yaptıracak. Evet. Peygamberimiz bizim için şahitlik yapacak. Ben bu ümmetimi tanıyorum. Bu sehre kalkmıştı. Bu cömertti. Bu mütevaziydi. Bu herkeste geçimliydi. Bu kimseye darılmazdı. Kavga etmezdi. Hırslı değildi misal. Böyle bizim hakkımızda inşallah şahitlik eder Resul Efendimiz. Ve bir de model sizin için. İşte şahitlik edeceği güzelliklerin hepsi onda var. Hepsi onda var. Affetmek onda var, cömertlik onda var, tevazu onda var. Biraz sonra okuyacağız. Bütün güzellikler onda var. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَتُنْ حَسَنَةً Şüphesiz peygamber sizin için en güzel örnektir. Ev hayatınızda örnektir, sokağınızda örnektir, komşulukta örnektir, yolculukta örnektir, aklınıza ne geliyorsa yetimlikte örnektir, muallimlikte örnektir, talebelikte örnektir, devlet reisliğinde örnektir, galip zamanında örnektir, mağlup olduğu zaman örnektir. Evet. Her adımda ona baka baka yaşamak, onunla yaşamak kısacası. Ne kadar güzel. Ki ona bakarak yaşarsak, onunla yaşarsak kıymetli kardeşlerim, o zaman bize Allah'ın Resulü çok daha farklı bir şahitlik yapacaktır. Sonra da mübeşşiren ve nezire hem müjdeci hem de korkutucu olarak gönderdik. Sonra ve daiyen ilallahi bi izni yine Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir izimle de seni Allah'a bir davetçi olarak gönderdik. Sen bütün insanları Allah'a davet edeceksin ey peygamber. Senin başka işin yok. Evet, Müslüman'ın da ana işi o peygambere gönlünü bağlayarak, kalbini bağlayarak bulduğu her insanı Allah'a davet etmek olmalı. Madem onun ümmetiyiz, ona varisiz, bizim de vazifemiz yine Cenab-ı Hakk'ın izniyle kendimize değil Allah'a davet. Bu çok önemli bak. Ve daiyen ilallah. Kendine çağır demiyor Cenab-ı Hak insanlar. Biz insanları kendimize çağırmayacağız. Hepimiz aciz kullarız. Allah'a çağıracağız. Ben sizi Allah'a çağırıyorum diyor peygamber. Evet. Burası da çok ince bir konu işte. Kendimize çağırdığımız zaman nefsimizi çağırıyoruz. Ama Allah'a çağırdığımız zaman daha farklı bir konumdayız. Onun için biz Allah'ın davetçisi oluyoruz. İnsanları Allah'a davet edeceğiz. Ve siracen münira Habibine Cenab-ı Hak ne kadar güzel hitaplar ediyor böyle. Ne kadar kıymetli Resulullah Efendimiz hak katında. Ve siracen münira her tarafa nur veren bir kandil olarak. Evet, onunla aydınlanamayanlara yazıklar olsun. Cenab-ı Hak diyor ki ben seni ey Habibim bir her tarafa ışık veren, nur veren bir kandil olarak gönderdim. Sen öyle bir kandilsin yani. Hani bizim Süleyman Çelebi'nin tabiriyle bir acep nur kim? Güneş pervanesi. Öyle bir nur ki o, güneş onun etrafında döner diyor. Güneş ışığını ondan alıyor. Evet. Şimdi bütün dünyayı aydınlatan güneş, onun etrafına döndükçe kendini tazeliyor. Bu tabi duyma meselesi. Süleyman Çelebi böyle ifade etmiş. Bundan daha güzel bir ifade yok. Öyle bir nur ki, güneş ışık almak için o etrafında dönüyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor diyoruz. Dönüyor tabi. Ama güneş peki nerede dönüyor hocam? Güneş de onun etrafında dönüyor. Evet. Ve siracen menira. Evet. Sonra da Habibine bir teselli veriyor Cenab-ı Hak. وَلَا تُطِعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ Aman Habibim, ne kafirlere ne de münafıklara itaat etmesin. Onların dediklerine bakma. وَدَا اَذَاهُمْ Onların ezalarına da aldırma. Bırak onlar ne yapacak, nasıl yapsınlar. Onların ezalarına, hem maddi ezalarına hem manevi ezalarına aldırma. Geçen hafta Afrika'daydık. Burada kandil olduğu akşam. Orada da gerçekten bir kardeşimiz namazda böyle adeta içimizin yağını eritecek kadar güzel Kur'an-ı Kerim okudu. Sabah namazında. Ama o kadar canlı, böyle adeta manayı yüreklere sindiriyor. O da şuydu okuduğu ayet-i kerime. Gençlerle biraz onun üzerine sohbet ettik sonra. وَلَكَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرِكَ بِمَا يَكُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Demek ki Resulullah Efendimiz de zaman zaman insan, evet, böyle bu kadar eziyet ediyorlar. Bazen sözlü, bazen fiilleriyle içinin belki daraldığı da oluyor. Ayet-i Kerime de açıkça buyuruyor ki, ey Habibim, onların söyledikleri sebebiyle senin için daraldığını biz biliyoruz diyor. Bazen için daralıyor senin, sadrın daralıyor. Yadıku sadruk. Sadrın sıkışıyor. Peki ne yapacağım ya Rabbi? Sadrın sıkışıyor. Vesebbih bihamdi Rabbik. Sen tesbih etmeye devam et. Sadrın ancak onunla açılır. Vekün min es-sacidin. Secde edenlerden ol. Ve abudu Rabbeke hattiyekel yakin. Yakin gelinceye kadar ibadetine devam et. Hocam içim daralıyor. Git o zaman secde et. İçim daralıyor. Sübhanallah de, elhamdülillah de. İçim daralıyor. Bir ameli salih işle içim darlığı gider. Cenab-ı Hak peygamberine bu yolu gösteriyor. Kısacası hiçbir sıkıntı, hiçbir darlık bizi secdeden, tesbihten, bize ibadetten alıkoymamalı. Ayetin meali bu. Onun için Cenab-ı Hak Habibine de veda ezahım diyor. Bırak Habibim onların eziyetlerine katlanıversen, evet, onların eziyetlerine katlanıver ve Allah'a güvenip dayan, vekil ve destek olarak Allah sana yeter. Başkasının desteğine ihtiyacı yok senin. Allah vekil olarak, destek olarak sana yetecektir. Böylece Yüce Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bir taraftan bütün müminlere, daha doğrusu bütün insanoğluna çok farklı emirler, yol haritaları çizilirken Kur'an-ı Kerim'de çok özel olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Yüce Rabbimizin hem iltifatlarını hem ona nasıl bir yol çizeceğini Yüce Rabbimiz Habibi Edibine bildiriyor böylece. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bugün yani bu Allah Resulü'nün gündemine Recep ayında itibaren bir Ramazan gündemi giriyor. Ve hakikaten de Recep'ten itibaren de Efendimiz'in hayatında daha farklı bir manevi hayat başlıyor. O bakımdan bizler de müminler olarak belki bu ayları biraz daha Resulullah Efendimiz gündemli yaşamaya çalışmalıyız. Allah Resulü'nün, bu Allah dostunun, Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın koyduğu ana başlık çok çok önemli. Onu kalben tanıma gayreti içinde olmalıyız. Kalplerimiz onunla buluşmalı. Zira Resulullah Efendimiz'i anlamak Hakk'a kullukta en mühim basamaktır. O basamak olmadan Hakk'a yaklaşmak mümkün değil. Hakk'a giden yol o basamaktan geçiyor. Evet. Onu anlamadan, onu tanımadan, onun izinden gitmeden, onun gönül hassasiyetlerinden nasip almadan ne imanımız tam bir iman olur, ne de Kur'an'ı tam olarak idrak edebiliriz. Ne de kulluğumuz tam bir kulluk olur. Ayet-i Kerime'de buyrulur, Resulüm onu yani Kur'an-ı Kerim'i Ruhul Emin yani Cebrail ikaz edicilerden olasın diye apaçık bir Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. Nezele bihir ruhul emin ala kalbik. Kur'an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tam kalbine indi. O kalbine indiği andan itibaren de Resulullah Efendimiz hemen dilini oynatmaya başlıyordu kaçınmayayım diye. Cenab-ı Hak da buyurdu ki, لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانِكِ Şimdi Kur'an senin kalbine indi habibim. Sen sakın acele etme dilini oynatmak için. Sen acele etme. اِنَّ عَلَيْنَا جَمَهُ وَقُرْآنَ Biz onu sana okutacağız yani. Sen okuruyuk فَلَا تَنْسَى Biz sana okutacağız. Sen asla unutmayacaksın, merak etme. Yeter ki o kalbin onu tam manasıyla hazmetsin. Demek ki Kur'an-ı Kerim her şeyden önce Allah Resulü'nün mübarek kalbine indiği gibi bizim de kalplerimize inmeli. Göz bir gözlük mesafesindedir. Esasında Kur'an'ı da kalp okur, zikri de kalp yapar, amellerin de menşei kalptir. Onun için de işte o kalp tasfiyesi dediğimiz, nefis tezkiyesi dediğimiz olay kulluğu güzelleştirmek için, İslam mertebesine ulaşabilmek için. Kalp ne kadar ilahi nurla buluşursa, ne kadar canlanırsa, onun kıpırdaları ne kadar böyle Cenab-ı Hakk'ın ismini zikrederek olursa, hayat ona göre şekillenecektir. Elimiz, gözümüz, dilimiz çok daha farklı bir kıvama gelecektir. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 23 senelik nebevi hayatı tamamen Kur'an-ı Kerim'in tefsiri mahiyetindedir. Kur'an'ın sır ve hikmetleri de ancak Resulullah Efendimizin kalbi dokusundan hisse almakla mümkündür. Kalplerimiz o kalbi nebeviye ne kadar yaklaşabilirse kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ın sırları da bize o kadar açılacaktır. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanımak kitaplardaki satırlardan ziyade sadırlardan okumakla mümkündür. Zira nebevi ahlakla ahlaklanmış, takva ehli alim ve ariflerin gönül alemleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi hayatına daha yakındır. İşte o kalbi kalplerin yanına gelen kalpler de kendilerini beslerler. O gerçekten kamil manasıyla ancak takva sahibi müminlerin kalbi duygularıyla okunabilir. Takva sahibi olan müminlerin kalbi duygularına insan ne kadar yakın olursa ancak Resulullah Efendimiz'i o kadar tanır. Zira sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in adeta hep kalbine nazar ettiler. Hani şöyle diyorlardı mesela, bir biat edecekler, ''Ya Resulallah, biz size hiçbir şart koşmayız. Sen bize şart koş ama biz senin sizin gönlünüzde ne varsa gönlünüzde olana biat ediyoruz.'' Bakın, sizin kalbinizden geçene biat ediyoruz. Sizin kalbinizde bizden ne bekliyorsanız siz, biz oraya biat ediyoruz yani. Bilmiyoruz sizin kalbinizdeki ama kalbimizi sizin kalbinize bıraktık adeta. Kalbimizi sizin kalbimize bıraktık. Yani biz size şu şartla ittiba ederiz değil. Biz size şu şartla yanınızda oluruz değil. Bize şunu verirsen biz yanınıza geliriz. Seninle harbe gideriz değil. Hani Bedir Harbi'nde Muaz İbn-i Cebel diyor ki, ''Ya Resulallah'' diyor. Biz Musa'nın kavminin dediğini biz sana demeyiz. Ne dedi Musa'nın kavmi? Ey Musa, sen ve Rabbin git savaş dediler. Biz burada oturuyoruz. Biz öyle demeyiz dediler. Ya, ya Resulullah denize yürü, denizde yürür mü, yürünmez mi? Peygamber yürür de biz yürüyemeyiz demeyiz biz. Siz denizde yürürseniz bir arkanızdan geliriz. Nasıl istiyorsanız, gönlünüzden ne geçiyorsa, nasıl arzu ediyorsanız. Onların işte bu niyetleri, kıymetli kardeşlerim, ona inikas ve insiba deniyor. Yani Allah Resulü'nden akis almak, hani böyle bir aynayı tutarsanız karşıya aksi vurur. Allah Resulü'nün kalbine kendileri bakınca oradan akisler alıyorlardı ve ondan gördükleri boyayla boyanıyorlardı. Buna öyle deniyor. Tasavvufi terbiyede de bu vardır. Mürid, mürşidinden inikas ve insiba tarifiyle yetişir. Yani mürşidinden ne kadar akis alırsa, mürşidinin boyasına ne kadar boyanırsa, müritle o kadar yol alır, o kadar manen terakki eder. Resulullah Efendimiz'in de onlara şartı neydi peki gönlünden kopan? Sadece iki şey istiyordu. Bir, Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünün hakikatine ulaşacaksınız. İkincisi de, ben de bu hizmeti yapabilmek için, bu tebliğ vazifemi yapabilmek için belki belirli bir zaman beşeri korumaya muhtacım. Beni de malınızı, canınızı koruduğunuz gibi koruyacaksınız. Ama daha sonra da Cenab-ı Hak وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ayetini indirince Resulullah Efendimiz ona da ihtiyaç yok artık dedi. Bir gece dedi ki bu gece birkaç kişi evin etrafında beklese dedi Peygamber Efendimiz. Hemen genç sahabeler koştular, bizi bekleriz dediler. Sa'd bin Ebi Vakkas hemen koştu. Biz gönüllüyüz ya Resulullah. Canımız neyse bizim için, ırzımız neyse, evladımız neyse, siz ondan ötesiniz. Biz bekleriz. Cenab-ı Hak o anda Habibine ayeti kerime indirdi. وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Ey Habibim, sen merak etme. Allah seni insanların tasallutundan, hilelerinden koruyacaktır. Resulullah Efendimiz dışarı çıktı. Dedi ki, teşekkür ederim sizlere. Rabbim şimdi bana bir ayet indirdi. O beni koruyor. Size ihtiyaç kalmadı. Siz gecenin de olsa evlerinize dönün. Yani şöyle bir hayal edin kıymetli kardeşlerim. Hüdayi Mescidinden gözlerinizi kapatın. Şöyle 1400 sene önceki bir Medine'ye doğru yol açın. Böyle hani çamurdan yapılmış bir ev düşünün. Üzeri hurma dallarıyla örtülmüş. Böyle kapısı da yok belki. Kapıda bir pencere. Ve içeride Allah'ın Resulü yatıyor. Etrafında da sahabeler. Peygamber Efendimiz çıkmış. Merak etme demiş. Rabbim beni koruyor yani. Siz evlerinize gidebilirsiniz. Onun için Allah Resulü'ne işte böyle kalben yakınlaşılabilirse, onu tanıyanlara yakınlaşılabilirse, zira Efendimiz'i en iyi tanıyanlar takva hayatı içinde olan, onun sünnetini titizlikle yaşayıp, muhabbet ve hasretle o rahmet güneşine hilal olan hak dostlarıdır. Onlar bir gölgenin sahibine olan mutlak sadakat ve bağlılığıyla Allah'ın Resulü'nün nurlu izinden yürürler. Onlara yakın oldukça da bize de oradan akis suretiyle, akisleşme suretiyle, inikas suretiyle o kalplerimize muhabbet gelir. Gerçekten manevi eğitimde de salihlerle beraberlik çok önemlidir. Esas kalbin inkişafı, kalbin gelişmesi için çok meşhurdur böyle Şeyh Sadi'nin velilerin bütün güzelliklerini Allah Resulüne borçlu olduklarını, bütün gönül sermayelerini ruhaniyeti Resulullah'tan tefeyyüz ettiklerini Gülistan adlı eserinde temsili bir üslupla hikaye eder. Hatta onun kısmen parçasını da okuyayım. Gili hoşbu der hamam ruzi resid ezdesti mahbubi bedestem. Bedu goftem ki mişki ya amberi ki ez buyu dilaviz tuğbe demezsem. Yani bir gidiyor hamama girmiştim. Sonra da baktım ki diyor böyle bir dostun elinden benim elime çok hoş kokulu bir kil geldi. Bir kili bilirsiniz. Hoş kokar böyle. Sabun yerine de kullanılır. Kili hoşbuy der hamam, ruzi resim. Bir gün diyor hamama gitmiştim. Baktım diyor bir dostum elinden. Odada çok güzellik var bak. Düşmanın elinden değil, birisinin elinden değil. Demek ki dostların elinden hoş koku gelir. Veya hoş koku geliyorsa o dostunuzdur yani. İfadeyi böyle de okuyabilirsiniz. Hoş kokular geliyorsa size bir yerden, o sizin dostunuzdur. Bana diyor öyle bir dostun elinden hoş kokulu bir kil gelince baktım sen topraksın ya alelade bir topraksın. Amber misin sen? Nesin ki bu koku nereden sende? Sen de bir topraksın alelade. O da dedi ki diyor, ben bir müddet gülün altında kalmıştım. Ben mis de değilim, amber de değilim. Ama alelade bir toprağım. Lakin bir gül fidanının altında bulunuyor. Her seher gül goncalarından süzülen şebnemlerle yoğruluyordum. İşte gülün altında olduğum için benim gibi bir kil böyle hoş kokulu bir hale geldi. Niye? Seherde hakikaten güllerden böyle damla damla toprağa bir su akarmış. O tabii akan su da netice güldeki kokuyu taşıyor. Değil mi? Gülün üzerindeki koku bir damlayla toprağa düşüyor. Toprağın altında da o toprak kili haline geliyor ve güzel kokulu oluyor. Ve onun için de Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem genelde gül olarak ifade edilebiliyorsunuz. Gül, Peygamber Efendimizin sembolüdür. Şu fani hayat dershanesindeki en mühim tahsil de o güller şahını tanıyabilmek. O gülün mübarek kokusundan, ruhani dokusundan nasip alabilmek. O gülün yaprağında bir şebnem tanesi olabilmek ve bu yolda da gereken en temel malzeme ona olan muhabbettir. Evet. Tabii muhabbet nedir peki? Muhabbet de tercihlerin beraber olmasıdır. Burada yine muhterem üstadımız çok hoşuna giden bir güzel bir şeyi var. Birbirini gerçekten seven iki kişi birbirine müşterek sevdiklerinden ikram eder ve böyle hediyeleşir. Hangi çiçeği seviyorsa onu götürür. Neden hoşlanıyorsa onu yapar. Zira seven, sevdiğini sevdiklerini de sever. Seni seviyorum ama filanı sevmiyorum. Ya beni seviyorsan onu da seveceksin kardeşim. Benim hatırıma seveceksin yani. Evet, senin hatırına seviyorum diyeceksin yani. Sevemiyorum ama senin hatırına seviyoruz. Hakikaten böyle hayatımıza, günlük hayatımıza baktığımız zaman da böyle bir hediye alacakken bazen istişare ederiz değil mi? Ya filana bir hediye alacağım ama ne alsam acaba, neyi sever? Değil mi? Meşrebine göre, mesleğine göre. Yani işte yazar çizer takımıysa, diyor ki kalem mi alsam acaba, güzel bir notebook mu alsam, onu düşünür. Ne bileyim başka türlü bir meslekteyse, ona acaba şunu mu alsam, neyi sever? Niye? Çünkü sevdiğimiz insanı memnun etmek istiyoruz. Ya ben ona bir şey alayım da ister beğensin ister beğenmesin demeyiz. Ya onu memnun etmek isteriz. Sonra hakikaten bir misafirimiz gelecek olsa eşi dostuna sorarız ya ne yemek yapalım biz bunu acaba? Daha çok neden hoşlanıyor? Hangi yemeği tercih eder? Niye? Çünkü gerçek mutluluk sevdiğinin mutluluğunu sağlamaktır. Gerçek mutluluk sevdiğinin mutluluğuyla mutlu olabilmektir. Sevdiğin insanın mutluluğuyla mutlu olabilmektir. Bu bakımdan sahabe-i kiram efendilerimize baktığımız zaman onların hayatındaki ana cümle şuydu. O böyle yapardı. Cümleleri bu. O böyle yapardı. O ne yapardıysa ben de onu yaparım mantığı onların çok önemli bir hususudu. Şurada çok güzel bir misal var. İbn-i Ömer radıyallahu anh, kim bu İbn-i Ömer? Hazreti Ömer'in oğlu. Mekke'de aniden rahatsızlanır. Rivayetlere göre haçlar tarafından da zehirlenmiştir. Büyük ızdırap çekmektedir. Yaşlı haliyle onu alıp bir çadıra götürürler. O esnada ne konuşabilmekte, ne de elini kolunu hareket ettirebilmekte. Adeta felç yani. Yanındakilere bir şeyler anlatmak ister. Lakin onlar ne istediğini anlayamazlar. Çaresiz bir şekilde beklerken, o esnada çadıra Abdullah İbni Ömer'i yakından tanıyan biri girer. Onlar hemen o kimseye Abdullah İbni Ömer'in kendilerine bir şeyler anlatmak istediğini ama bir türlü anlayamadıklarını söylerler. O da der ki, peki siz önce ona ne yaptınız, yani az önce ne yaptınız bir şeyler anlattığına göre abdest aldırdık, yani halde çok zor bu zaten, bari abdest aldıralım dedik. O kimse peki sorar, abdest aldırırken kulağını meshettiniz mi? Perasetli. Yani şu arkasını meshettiniz mi? Eyvah unuttuk derler. Der ki siz onu tanımıyorsunuz. O hayatı boyunca Resulullah Efendimiz'in yaptığı her şeyi yapmaya, sakındığı her şeyden de sakınmaya çalıştı. Bir şey eksik yapmışsınız, onun için çırpınıyor Hazret. Resulullah'ın yaptığı bir şeyi yapmamışsınız siz yani ona. Bunun üzerine hemen kulağının arkasını meshederler. Abdullah İbni Ömer Hazretlerinin sıkıntısı dağılır, rahatlar. Yani ölüyor Hazret, kulağını arkama meshetmediler, ben Resulullah'ın yaptığını yapamadım derdinde. Derdini de anlatamıyor. Peki biz neredeyiz şimdi? Kıymetli kardeşler, sahabeler nerede duruyorlar? Gerçekten rahatlayıp tebessüm eder, ardından da mübarek ruhunu huzur içinde teslim eder. Evet, ölüyor yani, gidiyor bu hayattan. Gidiyor ama Resulullah'ın sünnetini yaşayarak gidiyor yani. Ben diyor son nefesinde bile benim için bir mazeret yoktu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müezzini cennet bahçesinin yanık bir biri Hazreti Bilal de Efendimizin Ukba'ya irtihalinden sonra Medine'de duramamıştı. Ömrü boyunca Efendimiz'e kavuşacağı günün hasretiyle yaşayan bu Resulullah aşığı 60 küsur yaşında Şam'da vefat etti. Biliyorsun şu anda Bilal Habeşi Efendimiz'in kabri Şam'dadır. Vefat esnasında etrafında dostları toplanmışlar, ne yapacağız, ne edeceğiz, kelime-i telkin mi telkin etsek vesaire, kelime-i tevhid mi telkin etsek, Bilal Habeşi düğündeymiş gibi, yarın inşallah sevgili dostlarıma, Hazreti Muhammed'e ve arkadaşlarıma kavuşacağım diyor. Yani o da yolculuğun sevinci içinde. Yolculuğun sevinci içinde. Yalın yola çıkıyoruz diyor. Resulullah'a ve arkadaşlara kavuşacağız. Hanımı vah başıma gelenlere diye ağlayıp dertlenirken Bilal Habeşi oh ne güzel ne hoş diye seviniyordu. Hanım ağlıyor. Bilal Habeşi radıyallahu anh da seviniyor. Yarın dostla kavuşacağız diye. Burada bir konu var ama kıymetli kardeşler, onu da okuyayım müsaadenizle. Gerçekten bunu her okuduğumda o mübarek annemize, özellikle hanımlar bu konuyu güzel dinlesinler inşallah. Ve o neşede olsunlar diye düşünüyorum. Hazreti Ayşe'nin şu hali ne kadar ibretlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizin odasında Refika alasına kavuşmuş ve oraya defnedilmişti. Hayatındayken Allah Resulüne zevce olması adetine erişen Ayşe validemiz vefatından sonra da Efendimizin kabrinin bulunduğu bu odayı bırakmadı. Yani Resulü Efendimiz'in kabri burada, Hazreti Ayşe burada yaşamaya devam ediyor. Evet, Türkçesi bu yani, öyle bir hikaye falan değil. Tarihi kaynaklar bu. Çünkü Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allah peygamberinin ruhunu defnedileceği yerde alır dedi. Yani onu alıp bir yere götüremezsiniz. Nerede vefat etti peygamber? Olduğu yere defnedilir. Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Orada ruhunu teslim etti. Ashab-ı kiram her biri tek tek Efendimizin namazını kıldılar. Ve Resulullah Efendimiz odaya defnedildi. Hazreti Ayşe bırakıp gitmedi orayı yani. Artık buraya madem Resulullah defnedildi, bana ayrı bir oda verin filan demedi. Ben hayatta onunla beraberdim. O burada, o haydır, diridir muhtemelen öyle düşündü. Orada yaşıyor, ben de burada yaşıyorum diye devam etti. 2 sene, 3 ay sonra babası Ebu Bekir de vefat etti. O da Efendimizin ayak ucuna defnedildi. Tam Peygamber Efendimizin göğüs hizasında Hazreti Ebubekir'in başı vardır. Yani yeri gelmişken kardeşler şöyle göstermiş olayım sizlere. Hani biz Resulullah Efendimiz'i ziyaret ediyoruz biliyorsunuz. Kabirler böyle değil bize göre. Şöyle şunu Resulullah Efendimiz'in kabri düşünün. Şu tam Peygamberimizin göğüs hizasında arkada Ebubekir Efendimiz'in, onun tam göğüs hizasında da Hazreti Ömer Efendimiz'in kabri var. Yani bize göre bizim ziyaret ettiğimiz, hani umreye gittiğimiz zaman ettiğimizde önde Resulullah var, yüzü bize doğru bakıyor. İnşallah biz de ona doğru bakıyoruzdur. Onun hemen arkasında Ebubekir Sıddık var ama başı Peygamberimizin göğsü, aynı hizada değiller. Ayakları biraz daha geriye doğru sarkıyor. Sonra Hazreti Ömer'inki var, o da edeben, ben de Hazreti Ebubekir'in göğsünü geçmeyeyim demiş. O da ayaklarını dışarıya doğru uzatmış yani. Kabir şeyin doğru şeyi böyledir. Bize anlatılan işe de tabii girmedik ama bütün tarihi kaynaklar onu gösteriyor. Geriye sadece bir kabirlik yer kaldı. O da o kadar. Hazreti Ayşe burayı kendisine ayırmıştı. Lakin Hazreti Ömer son nefesinde oraya defnedilmek için kendisinden izin istedi. Ayşe dedi, ya müsaade eder misin? Bir kişilik yer var orada. Belki kendini ayırdın ama ben Resulullah'tan, Ebu Bekir'den ayrı kalmasın. Tabi Hazreti Ayşe bu. Ebu Bekir'in kızı radıyallahu anh. Ondan bir şey istersin de vermez mi? Peki dedi Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Ve büyük bir isar örneği gösterdi. Bunu anlatınca şöyle düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ayşe deseydi ki, Ömer kusura kalma, orada babam var, orada Resulullah var. Herhalde ben de burada ölmek isterim deseydi, bugün bir selam verirken Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Esselamu Aleyke Ya Ebu Bekir Sıddık, Esselamu Aleyke Ya Ayşe diyecektik. Değil mi? Fakat ne kadar muazzam bir şey veriyor. Kıyamete kadar verilecek selamı ikram ediyor Hazreti Ayşe ya. Nasıl bir cömertlik bu? Onun için böyle bazı ihvan orada selam verirken Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Esselamu Aleyke Ya Seyyidina Ebu Bekir Sıddık, Esselamu Aleyke Ya Seyyidina Ömer İbn-i Hattab, Esselamu Aleyke Ya Ümmena Ayşe diye selam veriyorlar. O da ayrı bir incelik herhalde. Rivayete göre Ayşe Validemiz Hücre-i Saadetlerinde sadece Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir'in kabirleri varken onların yanında rahat bir şekilde hareket edebiliyordu. Fakat Hazreti Ömer'in defnedilmesinden sonra yüksek bir haya duygusu sebebiyle araya bir perde çekerek odasını ikiye böldürdü artık iyice. O dar alana sıkıştı. Ama dedi ki birisi babamdı, dedi efendimdi. Orada rahat hareket ediyordu ama şimdi artık Ömer de geldi, bari bir perde çekeyim şöyle dedi. Evet, bizim acaba zihnimiz, bizim ufkumuz bunları düşünür mü? İşte ömrü boyunca Allah Resulüne yakınlığı, en büyük saadet bilen bu mübarek validemizin vefatına yakın yaptığı gerçekten şu hadise yani. İki maddelik vasiyeti var mübareğin, annemizin. Diyor ki, bir vefat ettiğimde gerekli işlemleri yaparak cenazemi hiç bekletmeden gece vakti de olsa defnedin. Cenazemi kabre götürürken de tabutumun kenarında kuru hurma dalları yakarak götürün. Niye acaba duydunuz mu bilmiyorum, okuduysanız kitabı. Zira eski Arabistan'daki adetlere göre düğün gecesi gelin damadın evine götürülürken düğün alayının kenarında kuru hurma dalları yakılırmış. Ben diyor şimdi Rabbime gidiyorum. Evet, o gün Rabbime gideceğim. Böyle şey şakrak gideyim yani. Onun için gerçekten Resulullah Efendimiz'i ve sahabe-i kiram efendilerimizi ne kadar böyle yakinen tanıyabilirsek kıymetli kardeşlerim, Allah dostu üstadımızın ifadesiyle kalben tanıyabilirsek hayatımız o kadar bereketlenecektir. Bu bakımdan kendimize bazı sorular sormaya mecburuz diyor. Bundan bitireyim. Biz o cennet bahçesinden esen ruhaniyet meltemlerinden ne kadar istifade halindeyiz? Aile hayatımız ne kadar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına benziyor? Ticari hayatımız ne kadar onun tasvip ettiği minvalde? İçtimai hayatımız ne kadar onun koyduğu ölçüler içerisinde? Onun kalbi ümmeti için çarparken, yoksullar, çaresizler, kimsesizler, mazlumlar, yetimler ve hidayet bekleyenlere karşı biz ne kadar duyarlıyız? Onun güzel ahlakına mukabil ümmeti olarak bizler, İslam'ın güler yüzünü, gönül dokusunu, ruhi yapısını, zarafet, nezaket ve estetiğini ne kadar temsil edebiliyoruz diye de muhterem Osman Efendi Üstadımız önümüze böyle bir test koyuyor, sorular koyuyor. İnşallah bu soruları güzel cevaplandırmaya gayretler ederiz kıymetli kardeşlerim. El-Fatiha.